Ayrım 13. Suçlu. Orhan Kemal. Sayfa 227. Şoför Adem hiç beklemediği bir anda Sirkeci'ye geldi. Teyyareyle karşılaştı. Teyyarenin kaç gündür neredesin lan? Hani bizim 50 papel, kırmızı Ford ne oldu, hakkında ihbar var, seni arıyorlar falan demese meydan vermeden bütün bir 50 liralık banknot çıkarıp uzattı. Biraz geciktirdim, kusura bakma. Parayı alan teyyare günlerden beri ettiği küfürleri unutuvermiş, hatta iyice yumuşamıştı. Pişman da olmuştu. Tatlılıkta ne acelesi var dedi. Ne acelesi var olur mu oğlum? Milyoner değilsin ya. Sımsıkı sarındığı siyah kocuğun iç cebine bütün 50'liği yerleştiren teyyare nerelerde olduğunu sordu. Anlattı. Ankara hemşire götürmüştüm. Sonra da Bolu'lu bir tüccarı arabayı okuttum. Kaça okuttun? Hemen hemen aldığım bir kat fazlasına. Oo desene işler kıyak. Bildiğin gibi değil. Uçuyorum. İnsan hiç olmazsa mektup yazar karısına be. Adem şüpheyle sordu. Ne var da? Ne olacak? Geldi buralarda dört dördünü fukara. Adem'in kuşkusu artmıştı. Ne diye dört dönüyordu? Ankara giderken mangır bırakmıştı. Gerçi üç gün sonra dönerim demiş. Bir hafta gecikmişse de yoksa arabayı alıp tüydüğünü mü sanmıştı? Teyyareye hep o şüpheli haliyle tekrar dikkatle baktı. Ne diye dört dönüyor? Bilmem. Sizden mangır falan mı istedi? Yok canım. Peki niye dört dönüyor? Bir sebebi olmalı. Teyyare yer yer erimiş, kirli karlara fırt diye tükürdü. Kendisine sor, öğren. Bir sebebi var demek. Niye saklıyorsun? Kendisine sor dedim ya. Bakışlar. Uzun uzun bakışlar. Adem iyice kuşkulanmıştı. Teyyare eski arkadaşımsın. Vakit geçirme. Buralarda da fazla dolaşma. Git sebebini sor, öğren deyince. Zaten bir türlü kurtulamadığı şu meseleye dair bir şeyler sezerek Şehnaz'ın yolunu tuttu. Edirne Kapı tramvayının arka sahanlığında soğuğa falan boş vererek dikiliyor. Ağzından burnuna sigara dumanı gibi buhar savruluyordu. Kim bilir belki de Cevdet'in muhakemesine başlamış. Hiç hesapta olmayan bir aksilik İhsan Efendi'nin parasını çalının Cevdet değil kendisi olabileceği yakınısı hakimlere vermişti. Zaten Şehnaz da biliyordu. Telaşlandı. Biliyordu evet. O gece İhsan Efendi'nin odasından çıkışını, Şehnaz'ın sofrada karşılaşını hazırladı. Telaşı arttı. Arabayı alıp Ankara'ya dönmesiyle kaçtığını sanabilirdi. Sıkıntıyla içini çekti. Gittikçe yoğunlaşan bir kurşun ağırlığı sanki göğsünü bastırmaya başlamıştı. Sanabilir. Zaten korkağın düt türünün biri. Ya bir halt ettiyse, ya polislere gerçeği söylediyse, o zaman şok gibi yandığımın resmidir. En iyisi anneme gidip durumu öğrenmek. Belki de karının evinde polis pusu kurmuştur. Kör gibi tuzağa düşmeye mana yok. Fatih de tramvaydan atladı. Fatih caminin önünden, Haydar'dan geçip Cibali'ye, oradan da mahalleye indi. Arka sokaklardan ancak mahalle çocuklarının bildiği gizli yollardan eve geldi. Açık avlu kapısından girdi. Annesi çorap yemiyordu. Oğlunun telaş ve solgun olarak sebebini sordu, anlattı. Birden oğlu kadar telaşlanan yaşlı kadın aptallık ve korkudan Şehnaz'ın böyle bir halt karıştıracağını sanıyordu. Gerçi evini bilmediği için Şehnaz'ı o günden beri gidip görmemişti. İstersen adresini ver gidip göreyim. Adem huzursuzdu. Elleri arkasında odanın içine dolaşıyordu. Adresi verse annesi gidip görse fena olmazdı ama ya ev gözaltındaysa, ya annesini yakalarlarsa, ya yakalayıp Şehnaz'ın adresini kimden aldığını sorarlarsa olmaz dedi. Yaşlı kadın beyaz başörtüsünü çözdü, çenesinin altından yeniden bağladı. Peki ne yapacağız şimdi? Annesinin tam karşısında durdu. Bilmiyorum. Mangaldaki ateşe rağmen o da hayli soğuktu. Bir sigara yaktı. Kibrit çöpünü baş ve işaret parmakları arasına kırıp bir köşeye sinirli sinirli fırlattı. Bilmiyordu. Gerçekten de bilmiyordu ne yapacağını. Ya sahiden gevezelik ettiyse, ya evinin etrafında tetribat alındıysa, ya enselenirse inkar ederim. Haberim yok derim. Kocasının zamanında da üstüme çok düşerdi aldırmazdı. Kocası öldükten sonra evlenelim dedi boş verdim. Onun için bana iftira ediyor derim. İsterse dövsünler. Ani bir kararla kalk dedi. Hiç vakit geçirme. Bir aksilik olursa beni görmemiş ol. Verili konağa saklanırım ben. Yerimi söyleme. Aksi olursa avlu kapısı kapalı dursun. Olmazsa ardına kadar kapıyı açık bırak. Görür gelirim ben. Sen beni aramaya kalkma. Haydi. Yaşlı kadın eski siyah mantosunu sırtına geçirdi. Oğlundan adresi aldı. Oğlundan çıktı. Maliyata da koşarak geçti. Düğün mümiyeci Mehmet Efendi bastonuna dayana dayana kahveye gitmekteydi. Kadını öyle koşar adım görünce durdu, arkasından uzun uzun baktı. Hiçbir mana veremediyse de fazla düşünmedi. Kahvenin yolunu tuttu. Yaşlı kadın hep o telaşlı haliyle Haydar yokuşundan Fatih'e kantar içine varmıştı. Tıklım tıklım bir Edirne Kapı tramvayına bindi. Yolda hep oğlunu düşündü. Ankara'da niçin bu kadar geciktiğini, kırmızı arabayı nereye bıraktığını soramamıştı. Çocuk anlattığına göre oğlu büyük bir tehlike içindeydi. Kadın gevezelik etmiş, hükümet belki de işe el koymuştu. El koyduysa ne olacaktı? Oğlunu hapse atarlarsa ne yapardı? Yalnız oğlun değil, ötekinin atmaları gerekirdi. Bu işi el birliğiyle yapmışlardı. Yüzü çık açısının rızası olmasa oğlum tek başa yapabilir miydi? Hiç. Pis sürtük. Eğer böyle bir halt karıştırdıysan, Edirne Kapı durağında tramvaydan indi. Oğlunun verdiği adresi bulabilmek için hayli taban tepmek, sormak, soruşturmak gerekmişti. Sonunda kırmızı kremikleriyle yosun tutmuş tahtalı kapkara evi buldu. Kaynanasını görünce limon gibi sararan Şehnaz Adem'in çıkıp geldiğini anlamıştı. Yoksa karı ne bilecekti nerede saklı olduğu yeri. Buyurun dedi. Hiç sesini çıkarmadı ama kadının sararışından şüphelenmişti. Yukarı çıktılar. Çok zayıf, halsiz bir koca karının gölge gibi dolaştığı sofraya geçip eski biçim, sedirli, cumbalı misafir odasına girdiler. Şehnaz kapıyı kapadı. Hoş geldin teyze. Dargın dargın. İşittiklerim doğru mu? Herhalde Sirkeci'deki tayyare ile demce söylediklerinden bahsediyordu. Ne işittiniz? Oğlumun arkadaşlarına gevezelik etmişsin. Doğru mu? Demek Adem kendisini bırakıp kaçmamış. Demek gelmiş nihayet. Kulak memelerine kadar kıpkırmızı kesildi. Ben bir şey söylemedim ki. Niçin gelmediğini sordum sadece. İyi ama işe hükümet el koymuş diyorlar. Şaştı. El mi koymuş? Kim diyor? Kimi yahut kimliğin dediğini bilmem. Ağzını sıkıtmaz gevezelik edersen yalnız oğlum değil sen de okkaltına gidersin bilmiş ol. Aklına Cevdet'in işine bakan genç avukat geçti. Yoksa o mu hükümete haber vermişti? Vermem, korkma. Aramızda kalır. Gerekirse seni korurum demişti. Yalnız o değil, yazıhanesindeki arkadaşları da öyle demişlerdi. Adem niye gelmedi? Hükümet ev sarmış olabilir diye çekindi. Hükümet mi? Ev mi? Korkuyla ayağa kalktı. Koca karın ellerini tuttu. Sahi mi söylüyorsun teyze? Sahi söylüyorum tabii. Ben bir şey söylemedim ki avukata. Ne söyledim? Beni bırakıp karşı dedim. O da mahalleli bu otomobili kocanın parasını aldığını söylüyor dedim. Mahalleli ne biliyor? Yanına mıymışlar mı dedim. Peki dedi. Seni bırakıp kaçırsa ne yapardın dedi. Ben de kendi tuttum. Ben de her şeyi söylerim. Hapse attırma onu demişti. Koca karı üstledi. Ne dedin sen? Canı sağ olsun dedi. Yalan söyle bak rengin kül gibi oldu. Onu ele verirsen sen de yanarsın. Avukatım o kadar yönelir mi? Ondan işi gücü şeytanlık. Seni ağzına göre vermiş, laf çekmiş bir güzel. Vallahi sen de boylar hapislere karışma. Saf saf sordu. Çok ceza verirler mi? Verirler tabii. İçini çekti. Gözlerini yere dikti. Uzun uzun kara kara düşünmeye başladı. Avukatı hayli gevzelik ettiğini, lüzumsuz şeyler söylediğini anlıyordu. O gün yanında oturanların önünde de paldır küldür konuşmuştu. Ya hükümet adamlarıysa onlar, ya Adem'i hapse atarlarsa, ya Adem de ben suçu yalnız işlemedim, Şehnaz'ın da haberi var derse, içinden sıcak sıcak bir şeyler geçiyordu, karartı da uçuyordu gözlerinden. Koca karısı göz hapsine almıştı. Kadının hayli gevzelik ettiğini hissediyordu. Gençin hapishane köşelerine körlenir gider, karışmam. Adem ne yanar sen de. Avukata neler söylediğini bilmeliyiz ki ona göre bir çare düşünelim. Söyle çekinme. Yoksa vallahi karışmam Şehnaz. Sen yanarsın o da. Başını birden kaldırdı. Koca karıya cesurca baktı. Az kalsın söyleyecekti kendini tuttu. Söyle korkma benden. İşten geçten sonra para etmez. Onlar şeytanın alt bacağıdır. Seni söyletmişler kurnazına laf almışlar ağzından. Söyle ki oğlum ona göre hareket etsin. Ne yapacak buralardan kaçacak mı? Orasını bilmem artık. Kaçar mı kalır mı? Kaçarsa beni de kaçırır mı? Demek kaçmayı kuruyorsun. Demek her şeyi söyledin. Şaşırıldı. Yüreği kabardı. Koca karın elleri hala buz gibi avuçlarındaydı. Ağlamaya başladı. Avuçları birden ısındı. Ne yapayım dedi. 3 gün sonra denerim dediydi. Gitti. Bir haftadan çok vakit geçti gelmedi. Şeytanı bir taraftan beni kışkırtırken avukatların hükümet adamı olduğunu bilmiyordum. Bilsem söyler miydim? Koca karı öğreneceğini öğrenmişti. Kalktı. Başörtüsünü çenesinin altına çözüp sinir sinir bağladıktan sonra arkasına dönüp bakmadan kapıya yürüdü. Şehnaz ardından koştu. Durdurdu. O da kapısına sırtıyla dayanmıştı. Boyuna sarıldı. Teyzeciğim, teyzeciğim. Ne olursun gelsin. Beni de alıp götürsün. Birlikte kaçalım. Biliyorsun onsuz yaşayamam. Bu gece gelsin. Bekleyeceğim. Olmaz mı? Söyle böyle. Böyle söyle. Ölürsem de onunla öleyim. Koca karı baştan sarmak karşılıklar elinden kurtulup evden çıktı. Kendi evine geldi. Avlu kapısının ardına kadar açık bıraktı. Hava iyice kararmıştı. Kar serpeliyordu. Ağır, uslu bir kar. Rüzgar falan yoktu. Maltıza kömür koydu. Oğlunun her an gelivermesini bekliyordu. Hiç vakit geçirmeden savuşmasına, savuşacağı yeri, hatta kendisi bile söylememesini temin edecekti. Maltızı sinirli sinirli yerliyordu. Kömürler yandı, köz oldu. Geçmeyi yüz tuttuğu halde oğlu gelmemişti. Ateşi mangal alıp odaya tam girmişti ki geldi. Ne haber anne? Her şeyi bir çırpıda sinirli sinirli anlattı. Adem dinliyor, hiçbir şey sormadan sadece dinliyordu. Anne sonunda kaçacaksa benimle beraber götürsün diyor deyince aklına bambaşka bir fikir geldi. Galiba en uygun olacaktı. Şehnaz'ın misafir kaldığı evin yaşlı sahibi eski çarçıcılardan, kulakları sarı bir koca karıydı. Gözleri de pek görmüyordu. Cebinden çıkardığı para tomarından annesi de çokça bir para verdi. Koca karı anlamıştı işi. Gözleri doldu. Allah yoluna açık etsin oğlum. Annesini loptu. Hakkını helal et. Kim bilir? Belki de hasret kıyamete kalır. Allah müminin olsun oğlum. Allah zorluk göstermesin. O pise uğrama sakın. Lacivert abadan kocuğuna sıkı sıkı sarılıp evden fırladı. Kar fazlalaşmıştı. İri iri savruluyordu. Yerler daha şimdiden bembeyazdı. Gecenin bu saatinde mahalleden el ayak çekildiği için perili konağın önü kahve bomboştu. Yalnız kahvenin adam akıllı buğulanmış damlarında karmakarışık insan gölgeleri kımıldıyordu. Caddeye çıktı, sonra da ana caddeye. Boğazan kemeri savrulan karın ardında hayal meyal seçiliyordu. Yaklaştı, yaklaştı. Büyük yüksek ayakların altından geçti. Sarıçhane'de bir Edirne kapı tramvayına atladı. Tuhaf bir korku çöküştü içine. Yüzüne bakan herkesten huylanıyordu. Öyle ki bir ara tramvaydan atlamayı bile düşündü. Zaten vakit çok erkendi. Bu Bu saatte gitmek doğru olmazdı. Atikalı değildi. Buralarda onu kimse tanımadı mı belli de olmazdı. Hiç ummadığı biriyle karşılaşıvermekten korkuyordu. Tıktım tıktım kahvelerden birine girdi. Tabloya iskambil oynayanların gürültüsünü duymadan, duysa bile dikkat etmeden geçip dipteki masaya gitti, iskambileyi çekip oturdu. 3 gün deyip bir hafta dönmeyişi hiç olmasa bir mektupta aramayış hataydı. Biliyordu bu. Bir mektup yazsa fena olmaz, kadın sesini çıkarmadan otururdu. Zaten avukat da arkadaşlarının yanında gevezeliği de bu yüzden yapmamış mıydı? Seviyordu. Bırakıldığını sanmış olabilirdi. Öyle yahut böyle ok yaydan çıkmıştı artık. Şimdi eri geçip hapishane köşelerini sürünecek değildi ya. Bütün delilleri ipuçlarını ortadan kaldırmak lazım diye geçirdi. Suç bende değil. Aptallığına doymasın. 3 gün gecikmeyle insana ben gidip gevezelik mi eder? Şehnaz aynı şeyi düşünüyordu. Bir hafta gecikmeyle ne diye sirkecideki Adem'in arkadaşlarına koşmuş, ileri geri sözler söylemiş, hele ne diye, ne diye avukat yanındakilerin önünde paldır küldür konuşmuştu. Elindeki maşayla ateşi karıştırdı. Koca karıya sıkı sıkı tembih etmiş ama ya gelmezse, ya kendisine bırakıp savuşursa, koca karıya bile söylemediği haltlar karıştırmıştı aslında. Kocasının çantasından parayı çalıp odadan çıkarken sofada karşılaştığında titredi. Adem bu kadarını bilse beni öldürür diye geçirdi. Vallahi öldürür billahi de. Sersem kafa. Sen iki taşın arasında ezilmeye layıksın. Bak nasıl çıktı geldi adamcağız. Sevmese gelir miydi? İmkanı yok gelmezdi. Altınlı araba basar giderdi. Esnedi. Acaba gelecek mi? Beni arayacak mı? Gelirse boyuna sarılır, her şeyi bir bir anlatırım. Sonra basar gideriz buralardan. Ne de olsa 2 ismim var. Emine Şehnaz. Bundan sonra adımı değiştiririm. Emine dedirtirim. O da benim gibi yapar. Belki onun da 2 adı vardır. Annesini de alsın isterse. Kadın benimle sert konuşsa ama zararı yok. Yaptığım aptallığa karşı gene de iyi konuştu. Tokatlasan suratıma tükürse yeriydi. Tuttum da deli gibi yazının avukatıyla birlik oldum. Ne dedi? Onların işi gücü şeytanlık dedi. Doğru. Vallahi ben de boylarım hapsi. Bir ara sokak kapısının tıkırdığını duyar gibi oldu. Kulak verdi. Tamam. Gene aynı ses. Yoksa gelmiş miydi? Kalp çarpmaya başladı. Lambayı kısıp pencereye gittim. Kapının önündeki karın beyazlığında bir insan karaltısı. O muydu? O muydu gerçekten? Fırladı. Merdiveni koşarak ama gürültü çıkarmadan indi. Kapıyı açtı. Oydu. Geldin mi? Gir içeri. Adem hırslı görünüyordu. Gerçi yüzü pek belli değildi ama karşılık vermeyişten hırslı olduğunu anlamıştı. İçeri girdi. Hiç telaş etmeden kapıyı itti. Sonra kalın gocuğunun çırparak karları temizledi. Kasketini avucuna vurdu. Konuşma işi, hiçbir şey sorma işi Şehnaz'ı korkutmaya başlamıştı. Yukarı çıkalım mı? Gene cevap vermedi. Önden yürüdü. Kadın takip etti. Odaya da böyle girdiler. Adem gocuğunu çıkarıp bir kenara fırlattı sonra kasketini. Elleri belinde kadının karşısına geçti. Hırsla sordu. Evin gözetlenmediğinden emin misin? Eminim. Niye gevezelik ettin şurada burada? Zaten bekliyordu. Başını eğdi. Ha? Her şeyi söyledin mi? Ya tertibat adlılarla basına uğrarsak şimdi? Ya beni hapse atarlarsa? Şehnaz artık dayanamadı. Çıkarak kendi adamın kollarını arasına attı. Haklısın Adem. Ne söylesen ne yapsan haklısın. Ben her şeye layık bir kadınım. Öldür istersen. Ne yapayım? Ettim bir gevezelik. Aptallığımdan. Bir de seni sevdiğimden. Seni çok seviyorum. Beni bırakıp savuşunu sanmıştım. Bir gün çıkıp geleceğini ne bilirdim? Kötü çok kötü şeyler düşen Adem'in içine bir yumuşama oldu. Bir çözülme. Tuhaf bir acıma duygusu. Kolların arasında zangır zangır titriyordu. Böyle bir kadını boğmak. Peki neler söyledi? Her şeyi saklamadan bir bir anlattı. Adem yeni bir müthiş şeyler öğrenmişti. Demek bunun adresini de verdin. Verdim Adem. Öldür beni. Ben öldürmeye layık, akılsız, aptal bir kadınım. Öldür beni. Bir içinden korkunç şeyler geçti. Öldürmeye dair şeyler. Ama yapamadı. Yapmayacaktı. Çabuk giyin dedi. Şehnaz'ın gözleri parlamaya başladı. Kaçacak mıyız Adem? Buralardan kaçacak mıyız? Sertçe gevezelik etme. Dediğimi yap dedi. Kadın giyinirken o pencere önüne dikiliyordu. Elleri arkasındaydı. Aysız, yıldızsız kaplara göğe bakıyor. Bütün olanları aklından geçiriyordu. Muhtaç olmasa İhsan Efendi'nin parasını çalar mıydı? Çalmayınca kovalanmaz, kovalanmayınca da saatlerden beri düşündüğü öldürmeyi aklından geçirmezdi. Öldürmeyecekti. Bu büsbütün kötü bir şey olurdu. Kadının bir uçuruma itilmiş ya denize boğulmuş cesedi işe büsbütün hız verebilirdi. Yakalanması çabuklaşırdı. Öldürmeye tasarladıkları arasında avukat da vardı ama mesele hükümete aksettiğine göre bütün bunlar boştu. Şunu ağırlaştırmaktan başka ne yarayacaktı? Hazırım. Döndü. Mantosunu giymiş bekliyordu. Nefret ama gene de sevgiyle dolu bir bakış. Kadın sezmişti bunu. Bakışı yumuşadı, tatlılaştı. Öylesine sevimleşti ki dayanamadı, kollar arasına alıverdi. Dudak dudağa geldiler. Ayrıldıkları zaman adam, buraya niçin gelmiştin biliyor musun dedi. Kadın tatlılıkla sordu. Niçin? Seni öldürmek için. Şaşmadı, korkmadı. Bir kedi gibi uysal, sokuldu. Kıyabilir miydin? Onun için öldüremedim ya, diyemedi. Gevezelik etme de çabuk diyelim. Peki. Ev sahibi koca karı kim bilir kaçıncı uykudaydı. Uyandırıp haber vermeyi lüzum görmeden hala iri iri karların savrulduğu karanlığa karıştılar. Ev sahibi koca karı sokak kapısının yıkılırcasına çalınan sesiyle uyandığı zaman sabah olmuştu. Gözlerinin odasının penceresine çevirdi. Kar dinmişti. Soğuk, çok soğuk vardı. İnle inleye kalktı. Sırtını hırkasına geçirdi. Romatizmalı bacaklarını sosta kapıya indi. Açtı. Hiç tanımadı yabancı yüzler. Şehnaz'ını görmek istiyoruz. Duymadı. Ne? Sağır olduğunu anladılar. Zaten mahallede kapıya yığılmıştı. Her kapıdan bir ses çıkıyordu. Sonunda duyurabilirler. Yukarıda, yatıyor Zahar dedi. Şoför Adem de burada mı? Gene aynı şekilde zorla annen koca karı omuz silkti. Görmedim. Nasıl görmezsin? Evi arayacağız. Ellerinin arama izni vardı. İçeri girdiler. Merdiveni koşarak çıktılar. Koca karının korkak, ürkek bakışları önünde. Her yeri inceden ince aradılarsa da hiç kimseyi bulamadılar. Koca karı titreyen sesiyle bilmem ki diyordu. Akşam buradaydı kadın. Belki de kaçmıştır. Adem gelip kaçmış olmasın? Şoför Adem de, Şehnaz da günlerce arandı bulunamadı. Bulunamadı ama yakın uzak, daha uzak illere teller çekilmiş, arananların boylara, postlara, tiplere bildirilmişti. Türkiye içinde ise yakalanmamaları için sebep yoktu. Mutlaka yakalanacaklardı. Gerek annesi, gerekse tayyare konuştuklarını, hatta tayyare sirkeci 50 lira alacağını aldığını bile söylemişti. Bu kaçış, herkes asıl suçlunun kim, daha doğrusu kimler olduğu kanısını sağlamlaştırmıştı. Cezin avukatı müvekkilini kefalete bağlanarak salıvermesini istedi. Avukatın kefalete bağlantısını verme isteği Ceris'i uzun uzun düşündürmeye başlamıştı. Yakında çıkacak kimin yanına gidecekti? Hasanların mı? Yoksa Kosilerin mi? Ona kalsa ne ora ne ora. Hatta kabil olsa avukatın bile ücretini vermek isterdi. Zaten Hasan'ın gösterdiği bu aşırı kardeşlikten de sıkılmaya başlamıştı. Annesinin ölümünden beri başta babası herkesin burunlamasına alışmış, bu alışkanlık huy haline gelmişti. Ne diye bu kadar yakınlık gösteriliyordu? Ne olacaktı? Sınavlar verilip okullar bitirmesen Hasan'a neydi? Bütün bunlar gerçekleşinceye kadar başkalarına ne için yük olacaktı? Ayıp değil miydi? Ne Hasan ne Kosti yük olma akıllarından bile geçirmiyorlardı. Hele Hasan. Cere çıkacak diye uçuyordu. Babası fabrikada kendi kitaplarının başına derslerini haraları çalışırken bile aklına Cevdet yerine duramıyor, iç içine sığmıyordu. Hapisten çıkacak, onlarda kalacak, birlikte ders çalışacaklar. Kendisi orta, Cevdet de ilkin sınavlarına girecek. Hapisten çıktı çıkalı, dilinden Cevdet'i düşürmeyen oğlunun bu başkası için bitmez tükenmez gayretini çok beğenen yaşlı baba gene de bir gün oğlum dedi. Hepsi iyi, hepsi hoş ama unutma ki ben de nihayet el kapısına çalışan, kazancı sınırlı bir aylıkçıyım. Biliyorsun, üyeanneni senin yüzünden kovdum, nafaka veriyorum. Sen hapisten kurtarmak için bir kenardaki tüm paramı sarf ettim, ihtiyarım. Şu anda ne ömrüm kaldı? Bana da acı. Hasan belki ilk defa gerçekte karşılaştı. Yani ne yapayım, Cevdet'i öylece üstü mü bırakayım? Sen elinden geleni fazlasıyla yaptın. Yani hapisten çıkınca ortada mı kalsın? Kalmasın, kalmasın ama. Yaşlanan karşılık vermedi. Martım ortada kalacaktı, hapisten ne diye kurtulsundu. Gerçi bunda kendini ilgilendiren taraf yoksa da öyle değildi kadına ya. Çocuğun macerasını biliyordu. Bu durum karşısında kendi ne kadar suçsuzsa çocuk da öyle suçsuzdu. Hasan bir cevap bekliyordu. Babasını kara kara düşünür görünce o halde dedi. Benim de çalışmam sana yardım etmem lazım baba. Yaşlı montör yorgun gözlerini ateş gibi oğluna çevirdi. Nasıl? Kitapları kapayıp senin çalıştığın fabrikaya girmek. Sana daha fazla yük olmamalıyım babacığım. Çünkü ortalığı bitirmekle iş bitmiyor. Lise var, üniversite var. Bu ise para işi. Adam mırıldandı. Doğru. Yıllarca önceki baba evi canlandı kafasında. İçin çekti. Başladı. Ben de senin gibiydim oğlum. İhtiyar babanın anasından böyle ihtiyar doğmadı. Ben de gülen, oynayan, yerine duramayan, başkalarının yardımına koşan ateş gibi bir çocuktum. Tıpkı senin gibi. Yalnız ben mi? Yalnız sen mi? Bütün babalar, bütün dedeler, bütün evlat, bütün torunlar senin benim gibidir oğlum. İmkan verilir, ufak tefek suçlara bağışlanırsa iyi olur, iyilik yaparlar. İyilik insanların hamurunda, çamurundadır. Yerler, gökler, duayla durur derler ama kulak asma. Yerler, gökler, yani bu dünya yardımla, iyilikle durur oğlum. Peki niye okumadın sen baba? Niye mi okumadım? Okuma, para işte ondan yavrum. Alınma, gücenme de niye okumadım biliyor musun? Hasan hayır dedi. Yaşlı baba kesinlikle konuştu. İhtiyar babama yük olmamak için. Oğlunu göz hapsine aldı. Uzun uzun baktı. Çocuk hiçbir tepki göstermemişti. Kafasını yattığını anladı. Bunu ona çoktan beri söylemek istiyor. Tam zamanını bir türlü bulamıyordu. Memnundu. Kendisi babasının yerine vaktiyle saldıysa şimdi oğlu alacaktı. Almalıydı. Bir yandan karısına nafaka, bir yandan evin geçimi, öbür yandan da oğlu, oğlunun arkadaşı. Hasan kitabını kapamıştı, kalktı. Koltuğuna kitabı dışarı çıktı. Kitaplarının bulunduğu öbür odaya gitti. Karanlık dama pencereden vuran elektrik lambasının hafif sarı ışığı içerisine şöyle böyle aydınlatıyordu. Kitabını öptü, sonra tüm kitaplarının üstüne bırakırken babasının kalın sesi ''Ben de kitaplarımdan senin gibi ayrılmıştım oğlum.'' Telaşla döndü, kapıdaydı. İçi parçalanarak oğluna bakıyordu. Hele kirpiklerinin yaş yaş parlayışı, dayanamadı, kollarını açtı. ''Gel yavrum, gel bana.'' Bekledi. Sonra yanına gitti. İçini çeke çeke ağlamaya başlayan oğlunu kucakladı. Sıkı sıkı sardı. Metin'in oğlu oğlum. Dünyaya ve insanlara faydalı olmak için okuman şart değil. Hasan sordu. Peki ne yapacağım ben şimdi? Çalışacaksın. Nasıl? Nerede? Benim çalıştığım fabrikada. Cevdet çıkınca onu yanımıza alır mıyız? Elbette. Ertesi gün avukat Cevdet'i sordu. Hapisten çıktıktan sonra ne yapacaktı? Hasan, birlikte baba fabrikasına çalışacağız dedi. Avukat, sen de mi? Evet, ben de. Hani öykü avukat olacaktın? Bütün suçluları hakkını bedavaya koruyacaktın. Acı acı güldü. Dünyaya ve insanlara faydalı olabilmek için okumak şart değil. Avukat masası başındaydı. Elindeki kopya kalemini dosyanın üstüne bıraktı. Ya, henüz bilmiyorum. Kimden duydun bunu o halde? Babamdan. Üstüne durmadı. çocuktaki taşkın zekanın farkında olduğu için okumaktan vazgeçtiğini üzüldüyse de doğru söylüyordu. Çileli için biz başka bir şey düşünmüştük hanımla. Ne düşünmüştünüz? Yanımıza almayı. Nasıl olsa öyle bir çocuğa ihtiyacımız var. Biz de yer, içer, yatar, kalkar. Okumak isterse de okur. Hasan karşılık vermedi. Cevdet'in bileceği şeydi. Öte yandan Koster de aynı şeyi düşünüyorlardı. Cevdet hapisten çıktıktan sonra ne olacaktı? Annesi bizde kalsın isterse dedi. Cevdet de bunu düşünüyordu ama annesini açmaktan çekinmişti. Cevdet'in yüzünden karakollara adliyeye sürüklenmek, uzun uzun sorgudan geçmek sinirlerini bozmuştu kadın. İlk zamanlar bu yüzden epey söylenmişti. Ama sonra anlamıştı ki asıl suçlu Cevdet değildi. Koster annesinin boynuna sarıldı. Kardeş kardeş çalışacağız anneciğim. Göreceksin. Öyle kazanacağız ki ne senin ne ablamın çalışmanıza lüzum kalmayacak. Cevriye de hamilesinin boynuna sarılmış, hapisten çıktıktan sonra Cevdet abinin onlarda kalması için yalvarıyor, diller döküyordu. Koca karı esası hiç de kötü, hele taş kapti değildi. Razı olacaktı ama Cevriye'nin dudaklarını boyamak, yüksek topuklu iskarpin giyip oynamak, hele ara sıra adamların kucağına oturmak yahut dilenmekten alıkoyacağından korkuyordu. Karışmasa, varsın gelsin, barkanın bir köşesine o da kıvrılsındı. Kızın oğluna karşı meyilli olduğunu anlamıyor değildi. Gerçi kız da, oğlanla çocuklar henüz ama olsun. Yıllarca önce kendi nasıldı, Cevriye kadar var yoktu. Koskoca zurnacı Cemal'e meyil vermemiş miydi? Bir gece babasının kıl çadırına usulcacık Cemal'e kaçmamış mıydı? Edirne taraflarındaki köylerden birinde çareklerin konakladığı gün akşam olmamış mıydı bu iş? Ama o, torunu gibi asi değildi. Tek asiliği babası yaşındaki zurnacıya kaçmak olmuştu. Yoksa ne göbek atmamak, ne de yüksek topuklu giymemek. Ha, razı oluyor musun Amin'le? Bize kalsın mı? Kalsın ama dediğim gibi, dudaklarını boyayacaksın, yüksek topuklu giyeceksin, oyun oynayacaksın. Üstüne durmadı bile. Peki, peki. Bütün gece yatağında Cevdet abiye düşündü. Yatakların yan yana sererlerdi. Onu Amerika'dan, ne güzel Nelly'den, hapisten söz açardı Cevdet abi. Kim bilir neler görüyordu hapiste. Ama illa Amerika. Öküz yutan yılanlar, hiç kimsenin bulamayacağı, kaçırmış çocukları buluveren kovboylar, tabancaları boyuna işleyen yüzü damgalı adamlar. Ah çabucak çıkıverseydi. Ama olmuyordu. Asıl suçlunun kim yahut kimler olması gerektiğini kestiren mahkeme gene de onu bir türlü serbest bırakmıyordu. Yurdun her yanı harıl harıl aranan asıl suçlular yakalanması bekleniyordu herhalde. Günler geçiyor, Cevdet'in çıkma ümitleri yavaş yavaş siliniyordu. Gündüzleri cezaevindeki marangoz atölyesinde uslu uslu çalışan böceği akşamları inip atölye faydası oluncaya kadar dört gözle bekliyordu. Böcek ağır, uslu geliyor, gözleri sevinçle parlaya parlaya o günkü işlerinden, ustanın, kalfaların ona nasıl beğendiklerinden söz açıyor, sonra da yemeğe oturuyorlardı. Bir yandan Hasan, bir yandan Kostya Cevriye'nin getirdikleri, yalnız onları değil, hiçbir yerde gelirleri olmayan küçük hırsızları da doyuruyordu. Sonra Cevdet'in çevresini toplanıp tatlı tatlı dinlenilmeye başlanıyordu. İlle küçükler, koğuşta eser içildi, barbut adıldı halde dönüp bakmıyorlardı bile. Cevdet'i dinlerken kafalarında dünya siliniyordu. Sanki Amerika'ya gitmişler, şıp diye büyüvermişlerdi. Demir maskeli haydut, yakut, kırmızı eşarp çetesindeki aslan Topson kendileridir. Patron Mix'in işaretiyle X-13 sokağındaki Yeşil Maymun meyhanesinde tek başlarındalar, yüksek bacalı iskemleler üzerinde bira içmekte olan boynu menili haydutlara tabancaların ikisini birden çekip doğruldular. Kamen. Onlar da bir gün aslan Thompson olmak isterler ama bu iş herhalde onlardan çok Cevdet'e göredir. Çünkü bütün küçükleri döven, yiyeceklerini ellerinden zorla alan, zorlu kumara oturtan, eser sigara içirten böceği nasıl dövmüştü. Cevdet o gece Hasan çıktıktan sonra bizde kalırsın. Bir de fabrikada çalışırız diyor ama boş ver dedi. Böcek Mustafa şaştı. Fabrikada çalışmak mı? Hani doktor olacaktı? Cevdet doktor değil avukat dedi. Her neyse. Niye vazgeçmiş? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama Koste kendilerine kalmamı istiyor. Bir yandan Hasan öbür yandan Koste. Ha Cevriye de. O da hamilesini razı etmiş. Bize kalırsın Cevdet abi diyor. Hangisi kalacaksın? Bilmiyorum ama Koster daha işime gelir. Niye? Düşündü. Uzun uzun düşündü. Kafasından yüksek kaldırım, çalgı aletleri satan dükkan, Koste'ye ilk rastladığı gün, sarı fanilası, lacivert pantolonu, duru mavi gözleri geçti. Sonra köprünün altında ekmek zeytin yiyişleri. Kırmızı eşarp çiçesinden, Aslan Thompson'dan uzun uzun konuşmaları, ya boyunlarında işporta, İstanbul'u dört dönüşleri, mahalle aralarında futbol oynayışları, Sultanahmet'te Kadırgale yaptıkları maçta topun suratına çarpıp burnunu kanatışı, eli burnuna gitti. Dünyama da fırıl fırıl dönmüştü tepesinde. Ve ertesi sabah babasının kanlı mendili cebinden bulup telaşlanışı, işinde babası canlandı. Hep oval gözlüğü ardındaki gülümseyen yüzüyle. Sonra babasıyla ilgili yığına resim. Erol'ların Feride Konak duvarına çizdikleri boynuz yazısı, Erol'la kavga edişi, babasını anlamadan dinlemeden saçlarını destekleyip insafsızca dövüşü, karakol, karakolda Erol'un babasını sinirli sinirli atıp tutması, iyi kalpli komiser, mırıldandı. Dünyada iyi insanlar çok biliyor musun? Böcek Kostler mi diye sordu. Yok canım, onlardan söz etmiyorum. Bizim ailede bir komiser vardı da, içini çekti. Evden kovuluşunu hatırlamıştı. O kovuluştan sonra bir daha yatağına kavuşamamıştı. Oysa anneciği dikmişti. Yavrum güzel güzel uyusun, güzel rüyalar görsün diye. Gerçekten de tam böyle söylemişti annesi. Gözleri yaşardı. Farkında bile değildi. Böcek telaşlandı. Ne o? Niye ağlıyorsun? Kendine geldi. Koluyla gözlerini sildi. Aklıma annem geldi de. Küçük hırsızlardan annelerini hatırlamışlardı. Bir gece uyurken anneciğim, anneciğim diye bağıran çocuk anne gibi var mı dedi. Bir başkası ah anneciğim sağ olsaydı da ne olurdu? Ne olmazdı be? Anne gibi var mı be? Doğru. Babaya boş ver. Ceviz başını iki yana salladı. Ben de bir zamanlar senin gibi düşünürdüm ama baba sağ mı? Sağ. Kumarbaz, esrar keşin biri. Öyle bile olsa babası öldükten sonra anlıyor insan. Keşke babam sağ olsaydı da her gün döveydi. Kosti, baba gibi var mı derdi de kızardı. Sahiden de. Baba gibi yok diyecekti. Birdenbire, derinden derine bir uğultu, bir koşuşma, arkasından korkunç bağırışmalar ve gardiyanların acı acıtan düdükleri durgun hapishane gecesini karıştırmaya başladı. Herkes yataklarından fırlamıştı. Koğuş kapısı kapalı olduğundan dışarı çıkıp ne olduğunu anlamak mümkün değildi. Bütün çocuklar pencerelere üşüşmüşlerdi. Cevdet de aralarına katıldı. Büyümüş gözlerle pencereden hapishanenin yarı karanlığına merakla bakışıyor, hala sürüp giden küfürleri, haykırışları, çoğalan gardiyan düdüklerini dinliyorlardı. Böcek kavga var dedi. Gözleri parlıyordu, heyecanlanmıştı. Kafasından kavgacılar, çekilmiş kamalar yahut ustalılar geçiyordu. Bir ara Cevdet'i vurmayı düşündüğü şişi hatırladı. Yanı başındaki Cevdet'e usulcacık baktı, utandı. Gürültü hiç dinmeden uzun uzun sürüp gidiyordu. Cevdet içeri düştü düşeli bu kadar sürekli, bu kadar korkuncuna rastlamadığı için heyecandan titriyor, kavgacıları görmek istiyordu. Kabil değildi. Değil görmek ne olduğunu, kiminle kavga ettiğini, kimin kime vurduğunu bile öğrenemiyorlardı. Böcek boş ver, biz kendi dalgamıza bakalım dedi. Cevdet kolundan yatağa çekti. Cevdet hala heyecanlıydı. Niye dövüştüler acaba? Böcek umursamadı. Ya esrar ya da kumar dalgasıdır. Esrar satışı yüzünden. Değil mi? Öyle ya. Hapishanede esrar satışlarını yöneten adılı katillerden birinin adını söyledi. Sonra uzun uzun anlattı. Dünyanın parasını kazanıyor. Hapishanede kabadayı, para ihtiyacı olan yalnız o değil. Sen de çok sattın bir zamanlar değil mi? Güldü. Çok. Çok ama ne yapayım? Kıyıntı meselesi. Ertesi gün kavganın nedeni öğrenildi. Böceğin tahmin ettiği gibi kavga iki azılı katil arasında esrar satışı yüzünden olmuştu. Bütün gün Malta boyunda tek başına volta attı. Hiç kimsenin minnet yük altına kalmamalıydı. Kosti kafa dengiydi. Hasan açsa limandaki vapurlara pipolu, kırmızı sakallı kaptanlar vardır. Bir gece bu vapurlardan birine gizlice girip yolda kaptana yalvarsak bizi Amerika'ya götürse. Amerika'da herkes her istediğin hemen çocuk oluverir. Ben Aslan Thompson olmak istiyorum. Sen hem doktor hem avukat olursun dese kabul etmeyeceğini biliyordu. Onun için gene Kosti ile iç borsacılık en iyisiydi. Gündüzleri boyunlarında iş borsa, İstanbul kazanonlar kepçe dolaşırlar, akşamları da gece yaralarına kadar konuşurlardı. Cevriye'yi hatırladı sonra. Cevriye galiba ikisinden de iyiydi. Ne Hasan gibi akıl hocası, ne de Kosti gibi giderim ama annemin üzülüp ağlamasını düşünüyor, gözleri az görüyor diyordu. Zaten kararını vermişti, Hasan'ı açmayacak. Kosti yanaşırsa ne âlâ, yanaşmazsa Cevriye açacaktı meseleyi. Cevriye zaten çalmadan oynuyordu ama kim bilir, belki de o da boş verirdi. O zaman tek başına yolu tutmaktan başka çaresi yoktu. Mutlaka yalnız kalsa da gidecekti. İsterse son ölüm olsun. Biliyordu. Arkasına atıp tutacaklar, haylaz, adam olmaz, serseri diyeceklerdi ama zararı yoktu. Aslan Thompson gibi dünyanın en büyük kovboyu olup çok parayla memlekete döndü mü yandıklarını anlayacaklar, kötü şeyler düşündükleri için pişman olacaklardı. Avukatın yanına almak istemesini içerlemişti. Ne yani? İşte bedava bak diye hizmetçilik mi ettirecekti? Etmeyecekti. Hiç kimsenin uşağı değildi o. Okumak, okulları bitirmek, avukat yahut başkası olmak için can atmıyordu. Dışarı çıkıp da avukatın teklifine boş verince kim bilir belki adam nankör diyecekti. En iyisi tüymek, üne ulaşıp çok parayla dönmekti. Başında geniş yararlı kovboy şapkası, bacağına daracık pantolonu, belinde namluları uzun çifte tabancasıyla avukata karşı dikildi mi herif de amma da şapak atardı ha. Güldü, tanıyamazdı birden. Soğumaya geldiğini sanırdı, sansındı. Hiç bozuntuya vermez, eller yukarı der. Avukat ellerini yukarı kaldırdı mı hep aynı sertte güllerdi, sökül paraları. Sık ise sökülmez. Tabancaların ikisini birden çeker, burnuna dayardı. Tabii avukat başlardı yalvarmaya. Dinlemez paraları isterdi. Kurtuluş olmadığını anlayınca da sökülürdü paraları. Alırdı ilki. Sonra da basardı kahkahasını. O sertlikte bu yumuşaklık şaşırtırdı avukatı. Çevresine havalı havalı bakarken sorardı. Demek bana tanıyamadın ha? Avukat büsbüsün şaşırırdı. Daha dikkatli uzun uzun bakar ama gene de tanıyamazdı. O zaman al paralarını. Sok cebine derdi. Elbette tanıyamazsın. Aradan 10 yıl geçti. Şimdi dinle beni. Ben kimim biliyor musun? Cevdet. Amin Amerika'da hiç kimse bu adını tanımaz. Aslan Thompson derler bana. Gazeteler benden uzun uzun söz etti mi? Okumadın mı? Avukat okumuştur. Okumaz olur mu? Bütün dünyanın tanıdığı, sevdiği Aslan Thompson. Evet evet diye kekeler. Siz olsunuz demek. Demek Türksünüz. Peki ama Cevdet'ten bahsetmiştiniz. Asıl isminiz Cevdet mi? Gururla gülümser. Evet der. Asıl ismim Cevdet. Hani 10 yıl önce beni hapisten kurtarmıştınız da avukatlık ücreti almamıştınız. Avukat birden hatırlar, ferahlar. Sonra da şaşar kalır. Yalnız avukat değil, herkes şaşar kalır. Erol, Ayla, ötekiler. İşini çekti, gidecekti. Kim ne derse desin, kim engellemeye çalışsa çalışsın, gidecek. Herkesin korkacağı, şaşacağı, çekineceği zengin bir kovboy olarak dönecekti. Çok parası olunca hapishaneleri dolaşacak. Kendi gibi suçsuz yere hapse giren çocuklara avukat tutacak. Daracık pantolonun cebinden cakayla çıkaracağı paraları bütün yoksullara dağıtacaktı. O zaman kendisini bedava hapisten çıkaran avukatın ücretine kat kat fazlası da verecekti. Yalnız avukat değil, Hasan'a da, Kosya'ya da, Cevi'ye de. Yine içinecekti. Şimdilik bütün mesele şuradan çıkmaktı. Çıkmaktı ama uzayıp duruyordu. Saçaklarda parçalanan acı rüzgarı, günde birçok defalar içine sızlata sızlata gelip geçen trenlerin sesini, derinden derine yankılanan denizin gümbürtüsünü dinleyerek, Malta boyunda volta atarak gittikçe kuvvetlenen aslan tomusu olduğunu düşünerek, gün kavuştuktan sonra marangozhaneden dönen böceğin yolunu bekleyerek yılbaşı geldi geçti. Yılbaşında hemen herkes kızlarla şansını denedi, iyi kötü gülüp eğlendiği halde o yatağında tek başına hayallere daldı. Amerika ve aslan Thompson'luk içine gittikçe artan, gittikçe güçlenen bir yangın alevi haline geliyor. Bunu düşündüğü zamanlar dünya siliniyordu. Ne Hasan, ne Kosya, ne Cevriye, ne de başkaları. Böceğin bazen bütün gece balandıra balandıra anlattığı marangozhaneye karşı bile en küçük bir ilgi duymuyor, marangoz ustasının, baba adamlığı, kalfaların herkesi gülmekten kıran şakalarını umursamıyordu. Böceğe göre ne diye bekleyecekti çıkmayı? Müdürle konuşup o da marangozhaneye gelmeli, böcekle birlikte çalışmalıydılar. İnsan çalıştığı zaman hapisliğini bile unutuyordu. Sonra daha önemlisi birkaç yıl içinde ustalıvermek de vardı. Böcek usta olmayı kafasına takmıştı. Hapisten çıktıktan sonra kimin yanında olsa dolgun haftalıkta çalışabilirdi. Böcek, marangoz ustasının zoruyla okumasını da ilerletmişti. Her gün gazeteli geliyordu koğuşa. Bütün gece hemen hemen bütün tepsikaları baş başa verip okuyor, birlikte hayaller kuruyor, birlikte heyecanlanıyorlardı. En son hırsız polis tepsikaları. Sesi en çok saran bunlardı. Böceği ise pehlivan tepsikaları. Sonraları küçücük bir havadis, bir cinayet havadisi. Geçen günlerle bir çığ gibi büyümeye, yalnız onları değil, bütün bir hapishaneyi gazete okuyan hemen herkes sarmaya başladı. Katil kaçıyordu. Bütün kovalamalar boştu. Kaçıyor, boyuna kaçıyor. Yoluna çıkan canlara kayıp kamyonları soyup yolları kesip kaçıyordu. Öyle bir gün geldi ki ondan gazeteler canavar diye söz etmeye başladılar. Sütün sütün yazılar yazılıyor, efsaneleştiriliyordu. Yarı tonda bir aslan Thompson görüyordu. Ama kendisi onu gibi cana kıymayacak, yollar kesip kamyonlar soymayacak. Kırmızı eşarp çetesindeki gibi haklı bir kovboy olacaktı o. Gene de aşk olsun adama dedi. Ben onun yerinde olsam böcek sordu. Ne yapardım? Ne yapacağım? Boş verirdim dallarda dolaşmayı. Teslim olursun. Yok canım. Ya kılık değiştirir İstanbul'a kapı atarım. Sonra da limandaki bir Amerikan vapuruna. Böcek güldü. Herkes senin gibi aslan Thompson'luğu kuramaz ki. Hayalleri gene Cevdet'i almış limandaki kocaman bir vapurun yanına götürmüştü. Vapurun pipolu, kırmızı sakallı, mavi gözlü dost kaptanı hiç zorluk çıkarmadan vapuruna alıyor. Az sonra da vapur düdüğünü uzun uzun öttürerek Amerika'ya doğru İstanbul'dan ağır ağır uzaklaşıyordu. Böcek daldın gene dedi. Hayallerinden sıyrılarak baktı. Amerikan vapurlarında öyle iyi kaptanlar var ki, ne biliyorsun? İki çocuğun devri aleminde okudum. Pipolu, kırmızı sakallı, mavi gözlü. Niye bizim memlekette öyle insanlar yok? Böcek ustasını hatırladı. Bizim memlekette de iyi insanlar var. Kim mesela? Bizim usta. Pipolsa kırmızı sakalı yok ki. Olmasın, iyi insan ya. Canavarsa gittikçe büyük efsaneleşe kaçıyordu. Gazeteler bir gün yanında bir de kadın olduğunu yazdılar. İlgi büsbütün arttı. Gazetelerde kadına kimin nesi olduğuna dair tek işaret olmadığı halde halkın kaşı göz arasında destanlar yaratmakta usta hayal gücü kadını hemencecik büyük, zengin bir çiftlik sahibinin harikalde güzel kızı yapıvermişti. Canavar da kızı deli gibi seven alelade bir yanaşma. Yanaşma ama o da Levent mi Levent, yakışıklı mı yakışıklı. Genç kız yanaşmalığı, fakirliğine falan kulak asmadığı bu güzel erkeği deli gibi sevmeye başlayınca Peri Padişah'ın kızının Keloğlu'nu sevmesi, Padişah babanın da razı olmaması gibi çiftlik sahibi gazaba gelmiş, yanaşmayı çiftlikten kovmuştu. Bunun üzerine bıçağa sarılan yiğit hemen kızı kaçırmış hem de artlarına düşenlere temizliği vermişti. Başta Cevdet de Böcek, herkes bu kaçışın hiç bitmemesini, yollar kesen, kamyonlar soyan, canları kıyan bu yakışıklı canavarın hiçbir zaman ele geçmemesini istiyordu. Cevdet'e göre canavar için tek çıkar yol kapı Amerika'ya atabilmekti. Böcek marangozhanede kocaman bir tahta yerendelerken, karıya boş verip İstanbul'a gelmeli. Limandaki kocaman vapurlardan birini atlayıp, avuç içine sigarasını yakan kara bıyıklı zayıf usta Amerika tüymeli ha. O söylüyor ama olur mu? Kolay mı? Ustanın da Cevdet de Böcek kadar çocukları vardı. Bir alacak yüzünden kavga edip adam öldürmeden önce Tahtakale'deki kutucu dükkanında kendisine yardım ederlerdi. Sinemaya hemen hiç göndermezdi. Hele Şehzadebaşı sinemalarındaki kovboy filmlerini asla. Cevdet'i tanımıyordu. Böceğin anlattığına göre çocuk çok hayalperest bir çocuktu. Şuraya gelse, böcekle birlikte çalışsalar, vazgeçse böyle olmayacak tutkularda. Demek buradan çıkıp atlayacak limandaki bir Amerikan vapuruna, ver elini Amerika ha. Böceğin az ilerisinde tutkal kaynatmakta olan şakacı kalfalardan pembe yanaklı, sarı saçlısı kıkırdıyla gülüverdi. Böceğin tepesi attı. Ne diye şunlara Cevdet'ten? Geceleri saatlerce konuştukları şeylerden söz açmıştı sanki. Arkadaşıyla alay mı ediyorlardı? Usta yeniden sordu. Kobe olacak, paralar kazanacak. Vay yavrum vay, demek aslan olacak. Neydi o? Saçları makineyle tıraştı, çirkin kalfa cevapladı. Aslan Thompson. Öbürü ekledi. X-13 sokağında meyhanelere tek başına girecek. Yüksek bacakta iskamlelerde bira içen, boynu mendilli haydutları önüne katıp güzel Nelly'nin evin önünden geçirecek. Böceğin sinirden elleri titriyordu. Onlarsa gevezeliği tutturmuşlardı. Usta da sessiz sessiz gülüyordu. Demek güzel Nelly'nin evi önünde ha. Uzun kalfa, halk iki sıra olup bu kahraman kovboyu alkışlayacakmış. Çirkin kalfa ayağa kalkmış, işi bırakmıştı. Alkışlasın, aslan Thompson'u be. Kadınlara metelik verir mi? Böcek elindeki rendeyi masaya fırlattı. Kesin be, ne alay ediyorsunuz? Yanakları pençe pençe kızarmıştı. Neredeyse ağlayacaktı. Usta da ötekilerle ciddileşmişlerdi. Ceriz'i bu kadar sevdiğini, böylesi toz kondurmak istemediğini bilmiyorlardı. Uzun kalfa sana ne oğlum dedi. Serçe döndü. Ben senin oğlun değilim. Peki ama niçin müdafaa ediyorsun? Ederim tabii, en yakın arkadaşım. Usta sesini çıkarmıyor, sadece bakıyordu. Çekişme uzayınca oğlum dedi. Mustafa, arkadaşını kanatmakta haklısın ama bırak alay etsinler. Hatta buraya gelip senin gibi çalışmaya zorla, kandır onu. Kandır da o acayip fikirlerinden dolayı onu tefe alalım. Yoksa çocuğun sonu iyi olmaz. Ne olur? Ne olacak? Dediğini yapmaya kalkar bir gün. Böcek karşılık vermedi. Kalkar veya kalkmaz. Arkasından alay etmesinler de. 13. ayrımın sonu. Sayfa 255.